Ayrım 9. Şimdinin dar odası. Markar Esayan. Sayfa 105. Dikran'ın agrandisörü. Gerçek nedir? İsa Mesih. Kasım 1960. Kendine gel Eşvak. Bizim ailenin erkekleri askerden kaçmaz. Bizi el içine çıkamaz hale mi koyacaksın? Şube başkanına senin yerine söz vermiştim. En geç bir hafta içerisinde buraya gelesin. Yoksa seni evlatlıktan reddederim bilesin. Babası telefonu yüzüne kapattığında irkildi. Kendisiyle ilk defa böyle konuşuyordu. Bürodakilere bir şey belli etmemeye çalıştı. Yüzünün al al olduğunu biliyordu. Çaktırmadan etrafını şöyle bir kolaçan etti. Allah'tan kimse bir şeycikler fark etmemişti. Şimdi artık kendi dertlerine geri dönebilirdi. Babasını anlayışla karşılaması gerektiğini düşündü. Diyarbakır küçük bir yerdi ve askerlikten kaçan bir evlada sahip olmak çok aşağılayıcı bir durumdu. Uzun süredir asker kaçağıydı. Okulu bırakmak zorunda kalması çok kötü olmuştu. Ama başka çaresi de yoktu ki. İkinci çocuğu Uğur, Eşvak hayatlarına şans getirmesi dileğiyle oğluna bu ismi koymuştu. Daha yeni doğmuştu. Ailesine bakmak için çalışmak zorundaydı. Keşke bu kadar acele etmeseydim diye düşündü. Arka arkaya yaptığı hatalar sonucu nasıl da köşeye sıkışmıştı. Canı öyle sıkılmıştı ki sığınacak, kendisine destek olacak birilerini araştırdı zihninde. Kendisini terk edilmiş hissediyordu. Aklına Artin Efendi geldi birden. O da babası sayılmaz mıydı? Uğur'un doğumundan beridir tarla başındaki evde kalıyorlardı. Akşam onunla konuşmaya karar verdi. Evet, evet, en iyisi kayınbabasıyla konuşmak olacaktı. Akşam eve geldiğinde evde Dikran'ı görünce Eşvak'ın keyfi kaçtı. Eşiyle fazlasıyla sıkı fıkı olan bu garip adamdan hoşlanmıyordu. Filomen'i kıskanıyor muydu? Evet, tabii ki kıskanıyordu. Onu hem de her şeyden kıskanıyordu. Bu adamın karısında gözü bile olabilirdi. Kendi memleketinde kardeş çocuklarının evlenmesi çok yaygındı. Filomen ve Dikran'ın da bir aşk ilişkisine girmesi o kadar da uzak bir olasılık değildi. Eşvak kahvelerini oturma odasında birlikte içen Filomen ve Dikran'ı seyrediyordu. Kendilerini tanımayan yabancı gözler şu manzarayı görse, Filomen'in kendisinin değil, Dikran'ın eşi olduğunu düşünürdü hiç şüphesiz. Uğur'un doğumuyla derin bir sessizliğe gömülen Filomen, Dikran'la ne kadar da neşeli, ne kadar da mutlu görünüyordu. Yüreği kabardı. Dikran'a haddini bildirme isteği duydu. Aslında böyle bir çılgınlığa yeltenecek kadar sinirlenmişti de, ama her ne hikmetse hayatında nadiren öfkelendiği böyle durumlarda elini kolunu bağlayan bir sebep mutlaka dikilirdi karşısına. Yaşam o kabuğunu kırmayı her deneyişinde önüne engeller çıkarmış, gücünü bölmüş, ona içine kapanık, sessiz bir hayatı dayatmıştı. Salonda Artin Efendi ile yalnız oturuyorlardı. Konuyu kendisine açtığında kayınbabasının bu konuyu onunla konuşmasını sanki beklediğini hissetti. Belki de babası Artin Efendi'yi aramış, bu konuda ondan yardım istemiş olabilirdi. Çünkü Artin Efendi, Eşvak'ın askere gitme fikrini nedense çok desteklemiş, hatta çocukların bakımı için bir yardımcı alacağı gibi daha evvelden planladığı belli bazı düzenlemelerden bahsetmişti. Eşvak umduğu desteği kayınbabasından bulmuş, askere gitmeye karar vermişti vermesine ama içi de hiç rahat değildi. Şu Dikran yok muydu? Karısını bu adamın yakınlarda bu kadar uzun süre yalnız bırakmak istemiyordu. Filomen şayet ona aşık değilse Dikran da bu kadar özel ne buluyor olabilirdi ki? Filomen ve Dikran'ın bu sıkı fıkılığı sadece Eşvak'ın değil, bir erkek ve bir kadının dostluğunu imkansız gören birçoklarının dikkatini çekmişti oldum olası. Gerçekten de Filomen ve Dikran çocukluklarından beridir çok iyi anlaşıyorlardı. Dikran 30'lu yaşlarını geçtiği halde henüz evlenmemiş, bohem bir hayat sürmekteydi. Amcası Artin Efendi gibi dikkati çekecek denli uzun boyluydu. Amcasıyla inanılmaz bir biçimde benzeşiyorlardı. Hatta Dikran bir keresinde aile albümlerinde amcası ve rahmetli babasının birlikte çektirdikleri bir askerlik fotoğrafını gördüğünde resimdeki Artin Efendi'nin kendisi olduğuna kalıbını bile basabilirdi. Onun gibi düz ve koyu siyah saçları, düzgün burnu ve çıkık elmacık kemiğiyle tamamlanan sıra dışı bir yüze sahipti. Hoş, Dikran'ın kendisinden başkasına benzemekten başka arzusu yoktu.
Amcasına veya babasına olan benzerliğinden dem vuranlara soğuk bir gülümsemeyle hakaret etmeye kadar vardırırdı bu hoşgörüsüzlüğü. Başkasına benzetilmek bir insana yapılabilecek en büyük haksızlıktı ona göre. Bir insanın yetersizliğini yüzüne vurmak adına daha acımasız ve daha adaletsiz başka bir yöntem olabilir miydi? Amcan kadar, baban gibi, tıpkı ve buna benzer sözcükleri duymaktan hiç hoşlanmıyordu. Sanki insanlar kendisine ancak babasının veya amcasının maskelerini taktığında tahammül edebiliyor, kendi yalın haliyle onu görmek istemiyorlardı. Oysa Dikran ne amcasına ne de babasına benzediğini düşünüyordu. Tabii ki yalnızca fiziksel benzerlikten yana değildi kastı. Karakteri kendisine anlatıldığı ve çok az tanıdığı kadarıyla babasına benzemiyordu. Mamasının ölmüş kocasının ruhuna yaranma endişesi yüklü babasının oğlu klişesinden nefret etmekteydi. Babası zavallı bir zanaatkardı işte. Şu hayat ona birkaç on seneden fazla dayanamamış, fırlatıp atmıştı onu devranından. Hakkı yenen, önemsenmeyen, insanların bakıp da iyi ki böyle değilim dedikleri bir insan olmayı istemiyordu. Babası ölmüştü. Tüm zavallılıklarını ve şanssızlıklarını da beraberinde alıp götürmüştü işte. Gençler, ihtiyarlar yıkılınca yükselirdi, yükselirdi ancak. Dikran olmak istediği gibi birisi değildi. Bu gerçek, hayatı kendi hakiki görüntüsüyle değil, agrantisördeki ters suretiyle yaşamasına yol açmıştı. Pera'da Dikran'ı görüp de büyülenmeyen genç kız yok gibiydi. Buna rağmen ailenin diğer erkeklerinde olduğu gibi onun da çapkınlıkta hiç gözü olmamıştı. Hatta arkadaşları onun yerinde olsalar kalbini çalmayacakları hatun kişi kalmayacağını söyler, Dikran'ı pasiflikle suçlarlardı. Ama olsun, o kendisini her zaman bayağı ilişkilerden uzak tutmaya çalışmıştı, bulacağı o duru aşkın hayalini kuracak kadar el değmemişti yüreği. Çevresinde sıklıkla tanık olduğu yaşamın değersiz bir tenzilat malı gibi insanlara sunduğu zoraki ilişkilerden ne kadar tiksiniyorsa, geçici dürtülerin, bayağı düşüncelerin kışkırttığı saman alevi gibi yanıp, ilkel arzuların tatmin edilişinden sonra sönüp giden imitasyon ilişkilerden bir o kadar hoşlanmıyordu. Kadınlar için baş döndürücü olan fiziksel avantajlarını bu şekilde kullanmamış ve kullanmayacak oluşunu büyük bir ruhsal olgunluk olarak görüyordu. İşte dünyada yaşayan milyonlarca insanda olmayan Dikran'a özgü bir özellik daha size. Allah'tan kuzeni Flomen'le Pera'da sıkça gezmeye çıkarlardı da Flomen'in onun kuzeni olduğunu bilmeyen birçokları ondan ümidini ta baştan keserdi. Flomen de çok esaslı bir güzelliğe sahipti zira. Flomen kendi güzelliği konusunda bu kadar alçak gönlünü müydü bilinmez. Ancak bunu çok da önemsemeyen bir hali vardı. O, dünyadaki herkesin kendisi kadar güzel, zengin vesaire olduğunu düşünmeyi tercih ederdi. Birlikte çıktıkları Pera gezmelerinde çok uyumlu bir görüntüleri vardı. İnsanların birbirlerine yakışmaları konusunda kıskançlıkla takdir etme arasındaki o ince sınırda çelişkiye düştükleri ve birbirlerini dürterek helal olsun, tutu maşallah, Allah nazardan saklasın gibi sözcükler sarf ettikleri kulaklarına kadar gelirdi. Bu durum Dikran'dan çok Flomen'e keyif vermekteydi. Kendileri hakkında çıkan ve Asur kraliçesi Semiramis'in koruyuculuğuna girerek en büyük günahlardan birini işliyor oldukları konusunda yapılan dedikodular, bu hoş birlikteliğin tüm Pera'ya ve tabii ki Dikran'la Flomen'e yaşattığı o hoş duyguları gölgeleme gücünden çok uzaktı kuşkusuz. Yüzeyde gezinen birçokları için başarısız olarak tanımlanabilecek bir kişiydi Dikran. 30 yaşını geçmiş olmasına rağmen henüz evlenmemiş, okşayıcı ama kısık sesle konuşan, ne küçüklüğünde ne de daha sonra kavga ettiği, küfür ettiği, söylendiği, burnunu karıştırdığı, geğirdiği, gaz çıkardığı, bir kızın kalçasına baktığı, bir kızın yüzüne baktığı, yürürken önünden başka bir yere baktığı görülmemiş, sıra dışı bir pasifist o. Doğup büyüdüğü mahallede bile ne komşularla ne de esnafla doğru dürüst bir ilişkisi vardı. Bakkala gittiğinde sadece gerektiği kadar konuşur, bir ekmek veya Bir kalıp peynir lütfen derdi. Yürürken gözleri yerdeki değişken ancak hep sabit bir noktada takılı kaldığından, yürürken düşünmeyi veya hayal kurmayı sevmesinden de bu, hiçbir tanıdık yüzle karşılaşıp da selamlaşması mümkün olmazdı. Dikran, resme olan ilgisiyle Güzel Sanatlar Akademisi'nin resim bölümüne yazılmış, hatta bir ara ünlü sanatçı Nurullah Berk'in de atölyesinde öğrenci olmuştu. Ancak öğrencilik yıllarında şanssız bir aşk yaşamıştı. Bu aslında oluşturduğu izole yaşam biçiminden ilk çıkma girişimiydi. Çünkü bu kız, yani Dimitra, Dikran'ın uzak durduğu o yabancı ve korkutucu dünyanın mükemmel bir sembolüydü. Güzeller güzeli Dimitra, onu yıllardır hayalini kurmuş olduğu aşka savuran rüzgardı. Ona Rüzgar ismini takan Dikran'dı. Doğrusu bu benzetme Dimitra için çok uygun düşmekteydi. Güzelliğinin ve zenginliğinin verdiği kibirle ele avuca sığmaz bir kızdı Dimitra. Dikran boş zamanlarında amcası Artin Efendi'nin yardımcılığını yapmaktaydı. Resmi dairelere ve müşterilere gidiyor, zaten amcasından alacağı harçlığı bir nebze olsun hak etmeye çalışıyordu. Dikran'ın babası, yani Artin Efendi'nin kardeşi Osikan Bey, Dikran daha ilkokul çağlarındayken vefat etmiş, o da annesi Melina Hanım'la kule dibindeki babadan kalma evde Artin Efendi'nin himayesinde yaşam kavgasına girişmişlerdi. Artin Efendi uzun yıllar çocuğu olmadığı için Dikran'ı kendi oğlu gibi görmüştü. Bu durum Filomen doğduktan sonra da böyle devam etmişti. Ancak amcası ve Dikran karakter olarak pek uyuşmazlar. Aralarında sessiz ve düşük yoğunluklu daimi bir çatışma yaşanırdı. Bilirsiniz, evlatların büyüklerinin ulaşamadıkları hedeflere varmak gibi ağır bir görevleri vardır. Artin Efendi de her zaman geçerli ve onu zengin edecek bir meslek edinmesini beklemişti kendisinden. Oysa Dikran, Artin Efendi'nin beklentilerinin aksine o zamanlar bir meslek bile sayılmayan ressamlığı seçerek kendisinden habersiz akademiye kaydını yaptırmış, bu durum Artin Efendi için büyük bir düş kırıklığı olmuştu. Ona göre bu memlekette bir gayrimüslimin böyle bir meslek seçmek gibi bir lüksü olamazdı. Onu ve ailesini hayatta tutacak tek şey kazanacağı para olabilirdi ancak. Buysa gayrimüslimlere açık tek alan olan ticaretle mümkündü. Dikran keşke Artin Efendi'nin sözünü dinleseydi. Çünkü Dimitra onu bir ressam parçası olarak aşağıladığı zaman bu öğüdü dinlemediği ve sevdiği kızı kaybetme tehlikesiyle yüz yüze kaldığı için pişman olacaktı. Dimitra'nın babası Monsieur Stelio Pancieri, çarşı kapının ünlü deri tüccarlarından ve Artin Efendi'nin hatırı sayılır müşterilerinden biriydi. Bu becerikli adam, varlık vergisi zamanında sıfırı tükettiği halde kısa sürede işlerini tekrar yoluna koymuştu. Dikran, Dimitra'yı bir evrak almak üzere Monsieur Stelio'nun Vali Konağı Caddesi'ndeki evlerine geldiğinde görmüş, görür görmez de vurulmuştu ona. İkram edilen limonatayı hizmetçi kızdan aldığı sırada üzerine boca ettiğinde bile gözlerini ondan ayıramamıştı. Daha sonraki günlerde Dimitra'yı görebilmek için amcasının onu tekrar Pancirilere göndermesini büyük bir sabırla beklemişti. Kendisine verdiği evrakları Monsieur Stelio'ya götürmesini istediğinde yeğeninin bu kadar sevinmesine Artin Efendi bir anlam veremedi. Dikran sevinçten Beyoğlu'ndan Nişantaşı'na kadar nasıl geldiğini fark etmemişti bile. Kendisini Dimitra'ların oturduğu apartmanın önünde bulduğunda kalbi heyecandan neredeyse yerinden çıkacak gibiydi. Tam 15 dakika boyunca Çelik Palas'ın, Pancirilerin oturduğu apartmanın ismi buydu, önünde öylece dikilip heyecanını yenmeye çalıştı. Ona kalsa daha da bekleyecekti ancak arkasından gelen tok bir sesle irkildi. Dikran, "Pasam hayırdır, ne bekliyorsun dikilmi söyle." Fena yakalanmıştı. Gelen Dimitra'nın babası Monsieur Stolio'ydu. Onun işten eve akşamüstü bu saatlerde geldiğini tamamen unutmuştu. Toptancı piyasası saat 5 gibi kapanır, Monsieur Stelio'nun eve gelişi bu saatte 1.60 dakika eklenmesiyle bulunurdu. Monsieur Stelio evleri Artin Efendi'ye daha yakın olduğu ve onu bu yaşta fazla yormak istemediği için tüm işlerini çoklukla evinden halletmeyi alışkanlık haline getirmişti. ki kimseyi efendim. Size imzalanacak bazı evraklar getirmiştim. Onları verecektim. Biraz hızlı gelmişim, soluklanıyordum. Kahretsin diye geçirdi içinden. Evraklar elindeydi. Onları verecek ve Dimitra'yı göremeden kapıdan dönmek zorunda kalacaktı şimdi. Haberim vardır evladım. Gel eve geç Selim. Hem biraz soluklan hem islerimizi görelim. Kapının çalınmasıyla hizmetçi gösterişli ahşap oyma kapıyı açtı. Madame Pancieri sanki uzunca süren bir seyahatten dönmüşçesine boynuna sarılıp yanaklarından öperek karşıladı kocasını. Düzenli ve mutlu bir aileye benziyorlardı ve gerçekten de öyleydiler. Madame Pancieri, Dikra'nın elini sıkarak paltosunu bizzat aldı. Onu salona buyur etti. Geniş salonda Monsieur Stelio'yu bekleyen Dikran, Madame Pancieri ile söyleşmeye başlamıştı. Ancak bir limonata içimlik zaman geçtiği halde Dimitra hala ortalarda yoktu. Dikran Madame Pancieri ile konuşurken bir yandan düş kırıklığını belli etmemeye uğraşıyor, bir yandan da Dimitra'nın nerede olabileceğini tahmine çalışıyordu. Nihayet Monsieur Stelio salona geldi ve özür dileyerek söze girdi. Kusura bakma pasam, söyle elimi yüzümü yıkayıp günün uğursuzluğunu üzerimden atayım dedim. Estağfurullah efendim, bilakis bendeniz sizden özür dilerim, lakin amcam bu işin acelesi olduğunu söylediğinden hemen geldim. Evet pasam, acele ki ne acele, kara bulutlar tepemizi sarmıştır yine. Tam belimizi doğrultacağız derken bu sefer de bu is çıktı başımıza. Bakalım bu sefer amcan nasıl azat edecek bizi bu musibetten. Mesele nedir efendim? Amcam bahsetmedi mi pasam? Müşterilerin işlerini anlatmak adeti değildir. Yalnızca bu evrakları size vermemi istedi, o kadar. Yahu hayatımda gördüğüm en prensipli adamdır Artin Efendi. Sen yabancımız değilsin evladım. Mesele sudur. Yıllardır yanımda çalışan bir zat vardır. Daha doğrusu vardı. Kendisi memleketten geldiği günden beridir yanımda çalışırdı. Kendisine fevkalade itimat eder ve çok da sever idim. Öyle ki varlık vergisi esnasında isim bozulduğunda bile mağdur olmaması için ıvır zıvır isler çıkarıyor, ona maaşını tam olarak ödemeye gayret ediyordum. Kendisi de beni sever sayar babası yerine koyardı. İslerimi yola koymaya karar verip dükkanı tekrar açınca salahiyetlerini azami artırıp onu kendime gayri resmi kar ortağı bile yaptım. Allah'a şükür ticari kabiliyetim ve tecrübem sayesinde işlerimiz tekrar yoluna girdi. Ekmek paramızı çıkarmaya başladık. Hatta önümüzdeki sene işlerimizin eski seviyesine ulaşacağını dahi tatmin ediyorduk. Ta ki Monsieur Stelio iyice sinirlenmiş ve bu nedenle soluk alıp vermesi hızlanmıştı. Dikran bir şeyler söyleme gereği duydu. Çok enteresan bir hadiseye benziyor. Lakin sinirlenmeyiniz lütfen. Sıhhatiniz için zararlı olabilir. Nasıl sinirlenmeyeyim pasam? Kim olsa sinirlenir. Daha bitmedi. Buyurun, devam ediniz efendim. Evvelki haftaya kadar her şey yolundaydı. Lakin bir gün hiçbir mazerette bulunmadan ise gelmedi. Ben hastalandığını düşünerek Hristo'yu Nisanca'daki evine gönderdim. Lakin çocuk evde kimseyi bulamadığını ve pusulayı kapının altından attığını söylediği vakit içime bir süphe düşmedi değil. Dükkanı tetkik ettiğimde bir de ne göreyim pasam? Veresiye defteri dahil bütün gayri resmi kayıtlar çalınmış. Daha sonra amcan resmi defterlerin tümünün tahrif edildiğini tespit etti. Biçare bir vaziyette benimle irtibat kurmasını beklemeye başladım. Nitekim dün iri yarı dört kişiyle dükkana geldi. Cesarete bakınız, hem de yaptığınız onca iyilikten sonra ha? Bu kadar sinirlenmekte yerden göğe haklıymışsınız. Peki derdi neymiş efendim? Pasam, Allah insanı sasıtmasın. Bak sen gençsin, toysun daha, iyi dinle. Sana da tecrübe olur bunlar. Hayat hiçbir hatayı affetmez. Güya yanındakiler memleketten gelen amca çocuklarıymış. Onları da yanında getirmişmiş. İstanbul'u gezdiriyormuş onlara. Külliyen yalan. Aklı sıra bana gözdağı verecek. Neyse, biraz geveledikten sonra ağzındaki baklayı çıkardı. Dükkanı ona devretmemi, buna mukabil beni devlete ihbar etmeyeceğini, kayıtları ve defterleri bana iade edeceğini söyledi. Şayet kabul etmezsem, zaten defterlerimde yaptığı tahrifat ve gayri resmi hesaplar marifetiyle bırak dükkanı, neyim var neyim yoksa devlet el koyarmış. Beni de hapiste süründürürlermiş. Hakkımda hayırlı olanın bu olduğunu söyleyip tehdit etmeyi de ihmal etmedi. İnanınız bunlara inanmakta müşkülat çekmekteyim efendim. Bir insan bu kadar gaddar ve nankör olabilir mi? Siz nasıl cevap verdiniz peki? Ne söyleyeyim ki pasam, yanında 4 tane izbandut, 5 kişiler, hesap dahil soramamışım. Yalnızcana biraz düşünmek için vakit isteyip onu arayacağımı söyledim. Mütakiben hemen amcanı aradım, sağ olsun hemen kosup geldi. Ne yapabileceğimizi tartıştık. Amcam tahrif edilmiş defteri kebirin tasihinin mümkün olduğunu söyledi. Zaten asıl müşkülat da buymuş. Allah amcandan razı olsun. Lakin verisiye defteri ve tüm müsteri kayıtları onların elinde. Hele Artin Efendi su defterleri bir düzelsin, gerisi Allah kerim. Bir yol buluruz herhalde pasam. İnşallah efendim, inşallah bulursunuz. Allah salih adamın yardımcısıdır. Benim de naçizane bir faydam olursa lütfen söyleyiniz, beni bahtiyar edersiniz. Sağ olasın pasam, teklif etmen dahi kafidir. Hanım, benim güzel kızım nerede yahu? Nihayet Dikra'nın beklediği an gelmişti. Hoş, Monsieur Stelion'un anlattıklarını kendisini kaptırmış bir süreliğine Dimitra'yı tamamen unutmuş olsa da şu an ilgilendiği tek şey Dimitra'yı görüp göremeyeceğiydi. Ah canım, sen hakikaten çok sinirlenmişsin. Bilmiyorsun, Dimitra dün senden Beyoğlu Spor Derneği'ndeki çay için müsaade almıştı. Arkadaşlarıyla oraya gitti canım. Ben de kafa kaldım adamcığım. Doğru ya, dün söylemiştin zahir. Dimitra'nın neden ortada gözükmediği ortaya çıkmıştı. Dikran şanssızlığına yandı. Günlerdir bu anı beklemiş, gelişi tam da Dimitra'nın evde olmadığı zamana denk düşmüştü. Yüzü düş kırıklığıyla yeni doğmuş ay gibi sönükleşti. Ancak Dikran, Monsieur Stelion'un başındaki musibet sebebiyle bu eve daha defalarca gelebileceğini hatırladı. Başkalarının felaketlerinden fayda gözetenlerden değildi ama aşk için her şey mübah değil miydi? İzin isteyerek pancirilerin evinden ayrıldı. Moralini bozmamaya çalıştı. Ümitlenmesi için pek çok neden vardı. Karı koca pancirler kendisini çok sevmişlerdi. Bu ileride büyük bir avantaja dönüşebilirdi. Dikran yol boyunca kısa zaman sonra Dimitra ile yaşamayı ümit ettiği aşkın hayallerini kurdu. Gözlerini dikerek yürüdüğü her parke taşında Dimitra'nın farklı bir hayalini görüyordu. 9. ayrımın sonu, sayfa 115.